家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Şubat 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız. Stüdyomuzda konuğumuz ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşetinde Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun açıklamaları var. Öpüşmeyin, el sıkışmayın. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 42 ülke ve bölgeye yayıldı, binlerce can aldı. Türkiye'de vakaya rastlanmadı ama yine de risk var. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu virüse karşı herkesin alabileceği önlemleri açıkladı. Ellerinizi en geç 2 saat arayla bol su ve sabunla en az 30 saniye yıkayın. Şüpheli yerlerde ellerinizi yıkarsanız musluğu ve kapıyı açıp kapatırken peçete kullanın. Okuldan dönen çocuklarınızın elini yüzünü yıkayın. Mümkünse duş yaptırın. Ateş, öksürük, aksırığı olanlarla temas etmeyin. Temas ederseniz ellerinizi yıkayın. El sıkma ve öpüşme şeklindeki selamlaşmalardan uzak durun. Günde 4-5 kez tuzlu su ile gargara yapın. Evinizi, iş yerinizi, okulu, sınıfı sık sık havalandırın. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerde acil yardım hattı 112'yi arayın. İyi beslenin, düzenli uyuyun, temizliğinize dikkat edin. Ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısı olan çocukları okula yollamayın. Sizde de aynı belirtiler varsa işe gitmeyin, dinlenin ve çevrenizi bulaşma konusunda uyarın. Bağışıklığınızı azaltabilecek ilaç, takviye ve girişimlerden uzak durun. Çiğ gıdaları dikkatli tüketin. Hayvansal besinleri pişirmeden yemeyin diyor Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Dört bir yanımızda başlığı var. Koronavirüsün görüldüğü ülkeler İtalya, Yunanistan, Almanya, Irak, Fransa, İran, Gürcistan ve Bahreyn. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var. Virüs kapıya dayandı diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İran'dan gelen Türklerde koronavirüs çıkmadı. Türkiye'de hasta yok, saklamıyoruz. Risk kapıya geldi. Ülkeye girişi ne kadar geciktirebilirsek o kadar iyi. Bizde de her an gelebileceğini biliyoruz. Hazırlıklıyız. Altyapımız hazır. Halkımız tedirgin olmasın dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sabah gazetesinin manşeti eli kanlılarla ittifak yapmak ihanettir. Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri. Bay Kemal zihnini emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişi. Siyasette ittifaklar meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde yürütmektir. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın demokrasilerde yeri olamaz. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen gün gelir senden bunun bedelini isterler. Terör örgütlerinin arkasında duran bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Bay Kemal zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere satmış biridir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Virüse karşı 4S reçetesi hemen yandaki haberin başlığı. Sabah merak edilen tüm sorular için uzmanlardan görüş aldı. İşte ölümcül koronavirüsten korunma rehberi. Soğan ve sarımsak virüs öldürücü. Çok ve çiğ tüketin. Salataya, cacığa, çorbaya bol bol koyun. Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan etkisi var. Günde 20 kez ellerinizi en az 20 saniye yıkayın, ada çayı demleyip gargara yapın, nar tüketin. Milliyet gazetesinin manşeti risk kapıda 2767 ölü. Yunanistan'la Brezilya'da Covid-19'a rastlanmasıyla Antarktika hariç tüm kıtalarda virüs vakası görülmüş oldu. Çin'in Wuhan kentinde 19 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2767'ye çıktı. Çin yönetimi diğer ülkelerden gelenlerin karantinaya alınacağını duyurdu. Covid-19'un dünyada bulaştığı kişi sayısı 81 bine geçti. İran'da ölenlerin sayısı 19'u, İtalya'da 11'i buldu. Yunanistan'da virüse rastlanan 38 yaşındaki kadın karantinaya alındı. Makedonya ve Gürcistan'da da virüs görüldü. Avrupa Birliği ülkeleri orantısız bir önlem olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmadı. Sağlık Bakanı Koca, risk kapıda, bize de her an gelebilir, katı tedbirler alıyoruz dedi. Haseki'de hazırlık bir başka haberin başlığı, koronavirüs ihtimaline karşı İstanbul'da referans haline hastane ilan edilen Haseki'de karantina hazırlıkları başladı. İstanbul'daki olası vakalar Kartal, Doktor Lütfi Kırdar, Haseki, Bakırköy, Doktor Sadi Konuk, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde karantina ortamında tedavi edilecek. Milat gazetesinin manşeti Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Suriye'ye son İdlib uyarısı. Süre bitiyor. Suriye'de katil Esed'e verilen süre doluyor. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacaklarını belirten Erdoğan, sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Gözlem noktalarını kuşatmadan kurtaracağız dedi. Akşam gazetesinin manşeti kirli ittifak bedelini ister. Başkan Erdoğan, HDP'nin artık gizlemeyelim dediği CHP-HDP ittifakına ilişkin Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Bedelini sizden isterler, diyor Akşam gazetesi. Sürmanşette ise sınır kapılarına Sahra Hastanesi başlığı var. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı 4 kara sınır kapısına Sahra Hastanesi kurulacağını açıkladı. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüsü vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. İran'dan getirilen Türk vatandaşları karantinada. Hastalık tespit edilmedi. Halkımızı her gün bilgilendireceğiz. Henüz bir antiviral ilaç bulunmadı. Bugünden yarına bir aşı da beklemiyoruz. Salgının seyrine göre hacca gidecek vatandaşlarımız için de bilim kurulunun önerisi olabilir. Onu da açıklarız dedi Bakan Fahrettin Koca. Türkiye gazetesinin manşeti siyasi ayak HTS'de. 15 Temmuz'da FETÖ ile görüşenler ortaya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı FETÖ'nün yurtta sulh konseyi ile kimlerin irtibatlı olduğunun deşifre edileceğini söyledi. Azerbaycan dönüşü uçakta soruları cevaplayan Erdoğan, darbecilerin 15 Temmuz gecesinde hangi siyasetçilerle konuştuğunu bildiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, konseyin içinde olup dedikoduları yapanlarla alakalı kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava esecek. Bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığında artık kel görünecektir dedi. Gezi davasındaki beraatleri eleştiren Cumhurbaşkanı, olayların finansörü Osman Kavala için adamın çok zengin, sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Gezi vatana ihanet olayıdır dedi Erdoğan. 5 Mart'ta yapılması planlanan İdlib zirvesi içinde Putin biz bunu ikimiz yapsak daha isabetli olur teklifini getirdi diye konuştu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti HTS kayıtları açıklanacak, kel görünecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un siyasi ayağıyla ilgili ipucu verdi. Telefon HTS kayıtları açıklandığında Türkiye'de çok farklı hava eseceğini belirten Erdoğan, bunun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, bu adımlar atılacak, her taraf süt limandır zannedilmesin, açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti çantada ne vardı? Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın kapatılmasını istediği ortaya çıktı. Konuyla alakalı konuşan eski ÖDP'li Ufuk Uras, Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce kendisiyle bir dosya paylaşmak istediğini söyledi. Yeni Akit gazetesinin manşeti cibilliyet fukarası. Esed ve Rusya'yı son defa uyaran Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. İdlib'deki gözlem noktalarını kuşatan rejim unsurlarına geri çekilmeleri için verilen sürenin ay sonunda dolacağını hatırlatan Başkan Erdoğan, Esed'le görüşülsün diyen Kılıçdaroğlu için siyaset cahili, Esed yandaşları için de cibilliyet fukarası ifadelerini kullandı. Erdoğan, İdlib'i kurtarmakta kararlı olduklarının da altını çizdi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti İdlib'de verilen süre doluyor. Suriye'de sabırlarının kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor dedi. Erdoğan, ay sonunda operasyon yapılacağını kaydetti.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Ankara gündemi bugün yine oldukça hareketli. Bugünün en sıcak başlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçeli arasında gerçekleşecek görüşme. Saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca İdlib ve Libya'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak iki isim. Evet, bu programın öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluşacak. Saat 11'de gerçekleşecek bu toplantı. Üçüncü toplantı olacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapabilir. Evet, AK Parti Siyaset Okulu başlıyor. Saat 13.30'da ilk dersi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. AK Parti Genel Merkezi'nde olacak yine bu programda. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ankara gündeminin ikinci sıcak başlığı koronavirüs biliyorsunuz. İran'dan getirilen Türkler karantinada. İran'da da ölümlere neden olan koronavirüs salgını sonrası 132 Türk vatandaşı özel bir seferle Ankara'ya getirilmişti. Uçak ekibiyle birlikte 142 kişi şu anda karantina altına alındı. Karantinada ikinci gün ilk bulgulara göre koronavirüs tespit edilmemişti. Bugün de yine gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ve diğer bir başlıkta Moskova heyetinin İdlib mesaisi sürüyor. İdlib konusunda hem sahada hem de masada hareketlilik de devam ediyor biliyorsunuz. Ankara ve Moskova'da sonuç alınamayan görüşmelerin ardından Ankara'ya gelen Rusya heyeti temaslarına başladı. Dün gün boyu süren görüşmeler bugün de devam edecek. Türk yetkililerle bir araya gelecekler. Yine bu gelişmeleri de aktarıyor olacağız ve diğer bir önemli gündem maddesi de terörle mücadele. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Onlardan biri emniyet tazminat davası. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün darbe girişimi sırasında uçak ve zırhlı araçların bombalaması sonucu oluşan zararın karşılanması için FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in aralarında bulunduğu 661 sanık hakkında açılan 34.559.000 liralık tazminat davasının ön inceleme aşamasına devam edilecek. Davada tarafların talep ve itirazları alınacak. Muhafız alayı davası da görülecek. 15 Temmuz gecesi aralarında TRT'yi baskına gelen darbecilerin de yargılandığı 521 sanıklı davaya tanık beyanları ile devam edilecek ve Akıncı Üssü davası 475 sanıklı. Akıncı Üssü davasına sanıkların esas hakkındaki müteahhitlere karşı son savunmaları ile devam ediliyor olacak. Dava bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bütün bu başlıkların ayrıntıları gün içinde dinleyicilerimize ulaştırılacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, merhaba.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Şöyle başlayalım. Bugün özel bir gün, özel bir gece. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ankara'da Beştepe Millet, Afyon Karahisar'da Gidik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da kampüs camilerindeki özel programda Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okunacak. Biz de tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
Evet, aslında 3 aylar dün itibariyle başladı. Recep, Şaban ve Ramazan. Kutsal günlerimiz, mübarek günlerimiz. Dolayısıyla da sonu itibariyle Ramazan ayının bayramıyla biten süreç. Hepimize mübarek olsun bugün. Bugünün bereketi ve niyazı hepimize ulaşsın diyelim. Hepimizin Regaip Kandili. Ben de buradan kutlayarak başlayalım.
Peki. Bu özel günde son derece yoğun bir gündem var. Bir kere muhabirimiz Demet Sağlık Geçit çok önemli bir gündem maddesi aktardı. Saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. İkili arasında bir görüşme gerçekleşecek. gerçek sanıyorum. Yeni bir bilgi.
Evet yeni. O çok yoğun bir gündem var. Çok uzun süredir iki isim bir araya gelmemişti. O da Devlet Bey'in rahatsızlığı nedeniyle. En son Devlet Bey'in evinde ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı. Ve arkasından özellikle İdlib sürecinde önemli gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği çok yoğundu. Ve operasyon da devam ediyor. Tüm bu süreçte önemli başlıklar var bugünkü görüşmede. Hemen onu söyleyelim. Diğer taraftan da meclisin çalışmaları var. İnfaza ilişkin çalışma tamamlandı. Muhtemelen bu da görüşmede masaya gelecektir. Grup toplantılarında çok önemli söylemler gerçekleşiyor. Ona ilişkin talepler var. Tüm bunlar bugünkü görüşmenin, ya daha doğrusu bugünkü zirvenin gündemine gelecek. Devlet Bey rahatsızlanmıştı. Dediğim gibi daha önceki görüşme daha çok Devlet Bey'in evinde gerçekleşmişti. Bir hem nezaket ziyaretiydi hem de geçmiş olsun ziyareti kapsamındaydı. Ama artık bu gündemli bir görüşme olacak. Önemli. Özellikle de Türkiye'nin İdlib gibi önemli bir kritikten, eşikten geçerken bu gelişmenin gerçekleşmesi oldukça önem taşıyor. İdlib sürecine de girelim hazır buradan başlamışken. İsterseniz hani diğer programa da bakabiliriz.
Bir Moskova'dan bir heyet burada İdlib mesaisi sürüyor. Tabii başka alt başlıkları da var İdlib konusunun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı açıklamalar, süre doluyor, geri adım atmayacağız diyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
İşte tam onu da söyleyecektim. Dün Cumhurbaşkanı da artık sürenin dolmak üzere olduğunu bir kez daha işaret etti. Rusya'ya gidip gelmişti. Azerbaycan gezisi de vardı. Azerbaycan'a gidip geldi. Dolayısıyla tüm bu görüşmeler, heyetler arası görüşmeler de masada olacak. Devlet Bey de bu sürece bir bağlamda çok kritik. Hani süre bugün 27 Şubat biliyorsunuz. Ay sonunu işaret etti. Yine Mart'ın ilk haftasında oluşabilecek bir zirveden bahsetti Cumhurbaşkanı. Bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Dolayısıyla ana gündem maddesi İdlib olan bir görüşmeyle karşı karşıya geleceğiz. İdlib'in alt başlıkları çok yoğun. Cumhurbaşkanı'nın hem sahada hem de diplomasi adına her türlü adımın adadığını ifade etti. Aktif bir süreç yürütüyoruz dedi. Diğer taraftan Rusya'nın iki yüzlü durumu söz konusu. Onu da Devlet Bey grup toplantısında çok net olarak bütünün ikili oynadığını ifade etti. Devlet Bey biraz daha ileri gitti. Şam'a kadar ilerleyelim, daha aktif olalım noktasında. Ama Cumhurbaşkanı hem aktiflik diyor hem masada çözüm diyor. İkisinin birden yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Türkiye özellikle suç mutabakatı çerçevesinde atılmış noktaların ön planda durması gerektiğini, yani bu işin biraz daha masada çözülmesi gerektiğini savunuyor ama aktif olarak adım atmaktan da hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğinin çok net olarak Ankara tarafından verildiğini görüyoruz. Bu görüşme o yüzden çok önemli. Türkiye bundan sonraki yol haritası konusunda Devlet Bey de sanırım Cumhurbaşkanı ile bir görüş alışverişinde bulunacak. Ne yapılacağı konusu devletin zirvesinde bugün görüşülecek.
Başka önemli toplantılar da var bugün. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle bir araya gelecek. Bir de AK Parti Siyaset Okulu bugün açılıyor. 13.30'da ilk dersi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Sanıyorum bu toplantılarda da yine İdlib konuşulacaktır.
Yani kahvaltılar rutin. Milletvekilleriyle üçüncüsü gerçekleşiyor. İlişenli gruplar halinde görüşüyor Cumhurbaşkanı. Bu süreç bittiğinde de Kızılcahamam'da kamp gerçekleşecek. Ramazan olduğu için o kampı biraz öne çektiler Nisan'ın ilk haftasında. Dolayısıyla hem AK Parti'de sürüyen bir kongre süreci var, o değerlendirecek ama direkt doğrudan milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na görüşüyorlar. Onlar hem uluslararası süreçte yaşanan gelişmeleri, gündemi değerlendirmelerini alıyorlar hem de taleplerini iletiyorlar. O yüzden bu üçüncüsü gerçekleşecek. Siyaset okuluna ilişkin ilk dersi de Cumhurbaşkanı verecek. Biraz daha hani AK Parti yoğun merkezde çalışacağız. Oldukça yoğun geçiyor ama hani o kadar yoğunuz ki son birkaç haftadır gelişmeleri takip etmekte zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan bu koronavirüsle ilişki gelişmeler de var. Gazetelere de yansıdı. Alınan önlemler çok ileri aşamada. Ama yine de hani dört tarafımız bu virüsle çevrilmiş durumda.
Onu biraz sonra konuşuruz ama grup toplantısında başka açıklamalar da yaptı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili hem siyasetteki ittifaklarla ilgili iç siyasete yönelik önemli açıklamaları vardı. Onun ayrıntılarını sizden öğrenelim.
Grup toplantıları artık iki gün oluyor. İsterseniz oradan başlayalım.
Evet, zira salı ve çarşamba.
Öncesinde hepsi aynı gün oluyordu. Neredeyse beşer dakika arayla gerçekleşiyordu. Liderlerin hepsi küstü ama çok öncesinde içerisinde, yani ben uzun soluklu bir muhabir olduğum için söylüyorum, haftanın içine dağılırdı grup toplantıları. Böylece bir gün muhalefet yapardı, bir gün iktidar yapardı. Dolayısıyla da biz hani iki liderin birbiriyle polemiğine çok haberler yapmıştık. Şimdi ama öyle olmuyordu. Bu açıdan ben bunu başarılı buluyorum. Daha doğru olduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü iddialar açıkta kalmıyor. Liderler birbirine yanıt verebiliyor. Dün de öylesine bir ikidir grup toplantımız bu şekilde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı İdlib'le ilgili mesajlarını verdikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili başlattığı tartışmanın polemiğine bir bağlamda tanık olduk. Ama Cumhurbaşkanı bu kez daha çok CHP-HDP ittifakının üzerinde durdu ve net mesajlar verdi. CHP-HDP ittifakının, hatırlarsanız hafta sonu kongresi vardı HDP'nin. Eş başkanlardan gelen açıklama, yani bu ittifak artık şeffaf bir şekilde gerçekleşsindi. Cumhurbaşkanı da eli kanlı olanlarla yapılacak bir ittifakın siyaset olmayacağını, ülkeye ihanet olacağını söyledi. Çok ağır ifadeler kullandı aslında. Bir bağlamda liderlerin bu kadar ağır ifadeler kullanması da doğru değil ama her nedense son dönemde liderler çok ağır ifadeleri kullanıyor karşılıklı olarak. Hani bu hep böyle oldu. Hani Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller de böyleydi. İşte Demirel'le Süleyman Demirel'le Ecevit ve diğer siyasetçiler, yani o zaman dörtlü Yonca'ydı, çok farklı, çok daha fazla siyasi isimimiz vardı ama hep bu polemik başlardı. Yine biz bu böyle bir polemiksel süreç içerisinde bir tabloya tanıklık ediyoruz, onu söyleyeyim. Tabii Devlet Bey'in de mesajları var. Devlet Bey de verdiği mesajlarda o da HDP ile olan ittifakı sert bir dille eleştirdi ama Kemal Bey meclis kürsüsünden ittifaka ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadı. Kemal Bey'in gündemi daha farklıydı. Tüm bunlar önümüzdeki dönem içerisinde daha liderlerin söylemlerine bağlı bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Bunu daha çok yaşayacağız, öyle bir tablo var.
Peki, evet, grup toplantıları ve yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Gelelim hem bizi hem dünyayı yakından ilgilendiren koronavirüs.
Evet, koronaya ben hemen gelecektim ama biraz da
gündem
sesim kötü.
Son derece yoğun. Evet.
O kadar çok koronavirüs dinledik ki artık korona mı korkutuyor, koronanın riski mi korkutuyor, bana bulaşır mı korkusu mu öne çıktı, bir kere bile bunu göremiyorum ya da korkusunun kendisinin önüne geçtiği bir süreçle karşı karşıyayız, onu söyleyelim. Niye? Çünkü kanser de çaresi bilinmeyen bir şey ama herhalde o fotoğraflarda hani ilk bu olay ilk patladığında Çin'de gördüğümüz o yürürken düşen, hani onlar biraz daha dünya kamuoyunu bu kadar tedirgin etti. Diğer taraftan ülke olarak dört bir tarafımızda koronavirüste çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı açıklamaları var. Bize bulaştı mı, vaka görüldü mü, görülmedi mi, artık neredeyse her yerde bu gündem maddesi çok öne çıktı. Diyorum yani korona mı korkutuyor, koronavirüsünün geleceği mi korkutuyor, onu tam olarak kestiremiyorum.
Sağlık Bakanı hem şu an için yok diyor. Hem de Türkiye'yi biraz hazırlıyor galiba. Çünkü evet, gelebilir. Her tarafta var. Bakın İtalya, Yunanistan, sonu... Almanya, Irak, Fransa, İran, Gürcistan, Bahreyn, her yer.
Dört bir tarafımız diyorum ya. Hafta sonu İstanbul Havalimanı'ndaydım. Ya olağanüstü bir kalabalık var. Ve diğer taraftan aktarmalı bir yolculuk yaptım ve bu su içerisinde şey oldu. Beklemek zorunda kaldım ya. O havalimanları gerçek anlamda her türlü virüsün bulaşabileceği bir yer. Özellikle diğer taraftan deniz havacılığı, bugün Dünya Gazetesi'nde de var. Deniz taşımacılığı da ciddi bir risk altına girdi bu virüs nedeniyle. Ulaşım, yani uluslararası havalimanları da bir bağlamda insanların birbirleriyle en fazla temas yaptıkları alanda, havalimanında Türk yolcuların bir kısmının maskeli olduğunu gördüm. Bir kısmının maskesiz olduğunu gördüm. Uçaklar boşaltılıyor yeniden. Siz biliyorsunuz o uçak nereden geldi, o kişi neredeydi, hangi koltukta oturdu. Tüm bunlar çok önemli. Ateşi olan, yükselenler uçağa binmesin mi noktasına geliyorsunuz. Maske takanlar vardı, takmayanlar vardı. Dün bir yayın konuğum vardı. Ben de ona sordum. Maske takmamız gerekiyor mu dedim. Kesinlikle takmalıyız dedi. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve herkes tedirgin oldu. Ankara'da dört bir taraf ilaçlandı. Belediyenin aldığı önlemler var. İstanbul'da da yapılanlar var. Diğer taraftan biz elimizi ısrarla elimizi yıkayalım. Şimdi ben elimi 30 saniye yıkayabiliyor muyum diye denedim. Bilmiyorum siz denediniz mi?
Çok uzun bir süre değil
çok
mi?
Uzun bir süre, yani Yani biz yayıncı olduğumuz için bir dakikanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 30, yani 30 saniye nasıl olacak? Saydım elimden birden 30'a kadar saydım ama herhalde 4-5 kez elimi sabunlamak zorunda kaldım. Hani elim ve sabunun birbirinden koparmayayım diye. Dünkü konuğum dedi ki bunlar şehir hastalıkları dedi. Eğer biz daha doğayla iç içe olsaydık bunları yaşayamazdık. İyi uyumamız lazım, iyi uyuyamıyoruz. Temizlik işte hijyen, sürekli insanlarla bir yerdeyiz. Toplu taşımlara bir de siz yayın yapıyorsunuz. Ben hapşırdım, öpüştük, aman Allah'ım ne oldu diyor. Tüm bunları alt alta koyuyorsunuz. Diğer taraftan çocuklar okula gidiyor. Onlar tabii, okuldan geliyor. Tabii. Çocuğunuzu kucağınıza almayın dedi bana konu. Hmm. O kadar ürktüm. Yani eve gidin, elinizi iyice yıkayın. İşte şimdi elimizi yıkayalım, üstümüzü değiştirelim, hepsini temizleyelim. Ondan sonra da o çocuğun da elini yüzünü yıkayalım.
Hatta banyo yaptırın diyor yani, Osman
Müftüoğlu. Evet, öyle dedi yani doktor bana. Dünkü yayın doktor konuğum, onun da ismini söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Akra. Biraz dedi ki gidince eve çocuğunu kucağına alma dedi.
Hmm. Bir ama an, o da işte en yapamayacağımız
yani,
şey.
Yani nasıl olacak dedi. Almayın dedi. Yani elinizi yüzünüzü iyice yıkayın, temizlenin. Ondan sonra iyi uyuyun, uyuyamıyoruz. İyi beslenin, beslenemiyoruz. Özellikle beslenmecilere çok sert tepki gösterdiğim için söylüyorum. Her şeye karışıyorlar. Kış yani, kışın biraz annemizden babamızdan gördüğümüz gibi beslenelim. Diğer taraftan teması azaltmamız gerekiyor. Herhalde birinci kural bu. Onun dışında da bir gribe karşı nasıl korunuyorsak onu o şekilde korunacağız. Ateşiniz çıkarsa, benim gibi sesiniz çıkmıyorsa evden çıkmayın, gidin yatın diyor.
Siz niye buradasınız?
Yani işte şehir hastalığı. İşte olmuyor. Şehir hastalığı, o yüzden şehir hastalığına katılıyorum ama bu işin korkusu o kadar çok öne çıktı, o kadar çok öne çıktı ki biz artık şu anda koronavirüsün yani ekranlardan, ben de bir televizyoncu olarak söylüyorum, ekranlardan bulaşacağını düşünme noktasına kadar geldik. Dört bir tarafımızda tabii yapılan önlemler var. Bilim kurulunun ilk toplantısına gitmiştim ben. Orada da bu tür şeylerin, işte kargolar geliyor biliyorsunuz. Bu tür kargoların gelmesi halinde ne yapalım diye. Virüs üzerinde 2 saat yaşıyor. Hani o bu saate kadar ölür, Türkiye'ye gelene kadar dendi. İçişleri Bakanı ile mecliste konuştuk. O da özellikle İran'a olan ulaşım konusunda transit geçişlere sorun vermiyoruz. Eğer herhangi bir şekilde koronavirüs hikayesi yoksa İran'da hani çıkanı bir daha içeriye almıyoruz. 15 gün boyunca başka bir yerden çıkabilir dedi. Onları ifade etti. Her türlü önlemleri aldık ama hani sonuçta virüse karşı ne kadar direnebileceğiz? Kişi insan taşıyor. Uçak indirildi. Onların gözetim süresi devam ediyor. Dün konuğum bir şey daha söyledi. O da ilginç. İlk teste çıkmama ihtimalinin olduğunu söyledi.
Ama sonra?
Sonradan yürülebileceğini ifade etti.
Zaten zaman zaman sanıyorum tetkik yapılacakmış İran'dan gelen bu kişilere.
Benim bir arkadaşımın çocuğu Wuhan'daydı. Wuhan'dan geldi bu kriz patladığında. Ama Wuhan'dan gelemedi. Wuhan'dan Çin'in başka bir kentine geçti. Oradan çıkıp geldi. Şimdi o da var. Yani Wuhan'dan gelmiyor ama Çin'in başka bir kentinden bir yere gitme durumu söz konusu. Çocuk burada karantinaya alınmadı ama aile gitti çocuğu teslim etti. Bakın biz Wuhan'dan geldik, bize bakın diye. 15 gün boyunca biz onu koruduk. Bizden bir şey almasın denildi. İşte ateşiniz çıktığı anda ya da kötü hissettiğinizde harekete geçin deniliyor. Tabii herkes bu grip oldu. Hani onu da bir şekilde önüne geçmemiz gerekiyor. Herkes biz koronavirüs kaptık diye düşünmesin. Ama bu yıl hastalanan herkes çok net hatırlayacaktır. O da şöyle bir şey. Ateşimiz düşmeyen bir ateşti. Biz, belki de diyorum ki acaba biz koronayı çaktırmadan yaşadık da geçti mi diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl gerçekten olağanüstü. Yani etrafımızda grip olan herkese sorun. Evet. Düşmeyen çok inatçı bir ateş.
Geri dönüyor bir de. Gidiyor, bir de geri dönüyor.
Geri geldi. Tamamen bağışıklık sistemi. İyi dinleneceğiz. İyi besleneceğiz. Bu çerçevede hani bir griple. Bir de risk alanındaki insanlar var. Örneğin yaşlılara, hastalara. Boğazımızı asla kuru tutmayacağız. Onu da söylüyorum. Eğer kötü hissediyorsanız boğazı kuru tutmamamız gerekiyor. Sürekli su içeceğiz. Hani o suyla bir şekilde mücadele edeceğiz. Yaşlılar, bebekler, daha çok kronik hastalar içinde gidip bu virüsün kronik hastalığı olan yere yapıştığı ifade ediliyor. Kronik hastalarına dikkat etmesi gerekiyor.
Tabii bazı şüpheli vakalardan da bahsediliyor. Hatay'da, Zonguldak'ta, Kütahya'da, Manisa'da bazı şüpheli vakalarla ilgili önlemlerin alındığı yönünde bir haber var Milliyet gazetesinde.
Yani diyorum ya, bu virüsün bizde bulaşmaması an meselesi.
Mümkün değil.
Yani
öyle bir ülkemiz var ki geçiş, tam geçiş işte. Transitli sınırımızda var. Mesela. Evet, Avrupa'da var. Ta İsviçre'de var. Bugün okuduğum haber, bir tek Antarktika'da yok. İşte dinleyicilerimizle de paylaştık. Dolayısıyla başa çıkmanın yolunu bulacağız bir şekilde. Durum onu gösteriyor.
Ellerimizi yıkayacağız. Yani bu çok net olarak olan bu. Çok miktarda ellerimizi sabunlayacağız. Ve kendimizi psikolojik olarak da bununla mücadele edeceğimizi söylememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Grip tedavisi gibi düşüneceğiz. Hatta doktor bana dedi ki SARS bundan daha tehlikeli dedi. Yani bu koronavirüsten daha tehlikeli, daha ölümcü SARS. Bu SARS'a göre biraz daha az tehlikeli bir virüs diye anlattı yayında.
Evet, bir iyi tarafı herhalde artık mevsim de sonlandığı evet. için yavaş yavaş sönümlenme devresine de yaklaşıyoruz. Onun için inşallah bahar aylarına kadar
en hafif şekilde atlatırız. Yani bir şekilde bulaşacak görünen o ki inşallah evet. tüm ülke hepimiz en hafif şekilde bu virüsle mücadele ederiz, atlatırız.
Peki, evet, gündemin maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Nagihan Akbulut'la sohbetimizi koronavirüsle kapattık. Sizinle de koronavirüsüyle açalım. Tabii. Çünkü işte bütün dünyayı neredeyse etkisi altına alan bir virüsle, bir hastalıkla karşı karşıyayız. Evet. Bu hastalığın tabii biz geçmişte de birçok kez konuştuk ama ekonomiye artık etkisi sanıyorum daha fazla hissedilmeye başlandı. Evet. Neler söylersiniz?
Şimdi ilk önce herkesin Recep Kandili'ni kutluyorum bir. İkincisi de dün iki şehidimiz daha vardı. Hem ailesinde hem de ülkemize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize de Allah rahmet etsin diyorum. Evet, sizin dediğiniz gibi geçen seferde sorulmuştu. Bu COVID-19'un etkileri ne olabilir ekonomi üzerinde? Ben ilk başladığı zaman pek bu kadar yayılacağını ve etkili olacağını tahmin etmiyordum. Ve oldu. Neden oldu? Birinci özellik Çin'den kaynaklanması. Çin dünyada Amerika'dan sonra ikinci büyük ekonomi ve birçok Türkiye'de dahil birçok gelişmekte olan ülkelerin mal dış ticaret yaptığı bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri de öyle ve burada bu nefes yoluyla veya ağızdan çıkan nemle bulaştığı söyleniyor. Bu öyle olunca herkes korkmaya başladı. Bir de ölü sayısı 2000'lerin üzerine çıktı. 85 bin civarında ya sadece şeyde Çin'de hasta var. Ve etrafımızda da İran'da, dün de Yunanistan'da başladı. İtalya'da çok yaygın, Fransa'da var, Almanya'da görülmüş. Dolayısıyla ister istemez bu insanlar tehlike içinde, o ölenlerin olmasından dolayı tehlike içinde buluyorlar kendilerini. Ve bir 20 gün içinde de belli olmadığı için bir tedirginlik var. Ve tabii otomatikman Çin'den ithal edilen, yani Çin'in dışarı sattığı mallardan dolayı bir oradan alımlar, dış alımlar kesilmeye başladı. Dolayısıyla Çin ekonomisi zaten bundan 7 sene önce şu andaki Sayın Başkan iş başına geldiği zaman biraz içe dönük bir ekonomi politikasını iletti ve bunun sonucu olarak da Çin'in ekonomik büyümesi %8'lerden %6'lara düştü. Hatta bu hastalık yaygın olmadan önce de gelecek sene için 5,5-6 oranında ekonomik büyüme bekleniyor. Yani bunu niye söylüyorum? Bunun olması demek Çin'deki üretimin azalması. Yani dışa satılacak mal ve hizmetlerin üretimini, hem istihdam bakımından kendi iş bünyesinde sorunlar olacak. Dolayısıyla da buradan mal alan ve uzun yıllar anlaşmalar yapan bütün ülkelerin ithalatçıları sıkıntıya düşmeye başladı. Nitekim Çin'den ithal edilen Türkiye'deki mallarla ilgili televizyonlarda ve haber kanallarında ve gazetelerde gördüğümüz kadarıyla azalmaya başladı. Tabii bu iki türlü etkiliyor. Birincisi olumlu diye söylenilebilir. Mesela Türkiye'de sayın devlet başkanlarımız da bunları söylemeye başladı. Devlet ekabiri Çin'deki mallara olan talebin Türkiye'ye dönebilir mi diye bir olumlu bir gelişme olabilir. Çünkü bizim de ihracatta büyük bir sıkıntımız var. Önceki programlarda söylediğim üzere dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için özellikle girdi mallarında dövize ihtiyacımız var. Böyle bir şey olumlu olarak yarayabilir Türkiye'ye veya diğer gelişmekte olan ülkelere diye bahsedebiliyorum. Çünkü Türkiye'nin üretim potansiyeli çok yüksek. Bunun olumlu neticeleri olabilir. Fakat olumsuz neticeler ise sadece Türkiye değil, bütün dünyada görülmeye başladı. Uluslararası ticarette bir zayıflama görüldü. Nitekim Sayın Trump da dün bu COVID-19 ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda sakinleştirici ülke içi yaptığı yayında sakinleştirici bir politika izledi. İşte gerekli hastanelerimiz ve tedbirlerimiz var diye. Fakat ben politikacıların bu türlü konuşmaları olunca sanki olumsuzluklar var da bunu fazla manevi yönden baskı olarak karşımıza çıkmasın diye nitelendiriyorum. Emin olun bu kötümserliğimden değil, önceki tecrübelerimden kaynaklanan bir olay. Ümit ederim en kısa zamanda düzelir. Artı yalnız ticari ilişkiler değil, ülkelerin döviz gelirlerini de olumsuz yönde etkileyecek, özür dilerim, olumsuz yönde. Mesela Türkiye geçen sene dış ödemeler dengesinde görünmeyen kalemler olarak lanse edilen turizm gelirlerinde bir rekor kırmıştık. Ve hatta bu senenin Ocak ayında da yine şu Antalya'ya gelen turist sayısında ve yaptığı harcamalarda bizim hazinemizi etkileyecek olumlu gelişmeler oluyordu artıştan dolayı. Fakat bu şimdi hemen hemen sınırlarımızı kapattık. Yalnız Antalya değil, bugünlerde yine 3 ayların başlaması nedeniyle ve diğer dini günlerin olmasından dolayı Van'a gelen İranlılar çok para bırakıyorlardı. Yani bu iyi bir şey tabii. Fakat şimdi orası da kapandı. Zaten Güneydoğu'da sıkıntımız çok büyük. Resmen savaş var olduğunu ben söylemiyorum, bunu devlet büyüklerimiz de söylüyor. Dolayısıyla oraya hani bizim Avrupa'ya olan ihracatımızda Avrupa'daki resesyondan dolayı azalma olursa acaba yeni bir kapı olarak düşünür müydü? Şimdi o da kapandı. Hı hı. Dolayısıyla şiddetli dövize ihtiyacımız var fakat ihracat yapamıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla iş talepte bir azalma var. Artı şeyde de Avrupa Birliği'nde de başta Almanya olmak üzere resesyon tehlikesi var. Hele Akdeniz ülkelerinde, Avrupa Birliği'ne bağlı olan Akdeniz ülkelerinde örneğin İspanya ve İtalya'da yoğun bir şekilde resesyon var. Yani durgunluk var. Dolayısıyla dışarıya olan talepler azaldı. Bu da maalesef Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir diye düşünülüyor. Ümit ederim inşallah Türkiye'de böyle bir hastalık görülmez. Ayrıca herkes tedirgin olmaya başladı. Şu anda duyduğum kadarıyla maske arayışları Türkiye'de de başlamış.
Ancak bir maske sıkıntısı var.
Yani ağız yoluyla yayıldığı için maske sıkıntısı da. Tabii bu maske bir geçici, bir görüntüsel bir tedbir. Esas tedbirlerin tıbbi olarak alınması lazım. Zannediyorum şu andaki bütün firmalar Çin'le olan yakınlaşmaları, İtalya ile olan yakınlaşmalarını biraz durduracaklar. Yani ticari hayatta olumsuz yönde bir gelişmeler kısmen de olur. Ama buna karşın bizim kendi iş bünyemizde de olumlu gelişmeler oluyor. Merkez Bankası Başkanlığı'nın geçenlerde para piyasa kurulunda aldığı kararlar çerçevesinde gördüğüm kadarıyla negatif faiz dediğimiz enflasyon oranıyla fiili faiz oranı arasındaki makasın daralmasından dolayı olumlu yönde acaba diyorlar iki şekilde olumlu bir gelişme olacak. Birincisi dördüncü çeyrek rakamları daha ekonomide açıklanmadı. Bunun 5'e yakın veya 5 civarında olabilir mi? En kötü tahmin 3 civarında ekonomik büyümede bir toparlama yapılıp da birin üzerinde de bir yıllık bir büyüme olabilir mi? Yani olumlu yönde bir gelişme var. İkincisi enflasyon tek haneye düşer mi? Valla birçok ekonomi söylüyor ama benim gördüğüm tecrübelerle biraz ben fazla böyle karıştırıcıyım okuma yönünden. Geçmiş yılların tecrübelerini aldım. Geçenlerde birden yazı istemişlerdi de onun için yaptım. Gördüğüm kadarıyla biraz zor. Yani tek haneye enflasyonun düşmesi çok zor şu andaki gelişmeler. Zaten birçok ekonomistler de bunun ancak ikinci yarıdaki toparlanmayla olur diyoruz. Ama bir yandan iki tane büyük tehlike var. Bir bu COVID-19'un etkileri. Ticaretteki. İkincisi de Güneydoğu'daki bu jeopolitik girişimler ki devamlı artıyor. Her gün duyuyoruz bunları. Bunlar da ekonomiye olumsuz yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü herkes böyle dönemlerde kapanır. Bir olumlu mu diye tartışılabilecek diğer bir konu da Arzu Hanım. Biliyorsunuz ekonominin en büyük göstergelerinden birisi olan BIST dediğimiz İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'nda 110-105 bin lira rakam bin civarındayken 120 bin lira doğru bir gelişme oldu. Sonra da son bir hafta içinde de 115 bin lira düştü. Ve bunu ben araştırdım neden oldu diye. Maalesef şeyden dolayı değil. Yani dış kaynakların Türkiye'ye yatırım yapmasından veya para nakletmesine değil. Tam tersine onlar hem hazine iç borçlanma senetlerini hem de tahvillerinde ayı piyasasında olduğu gibi satmaya başlamışlar. Satmak demek yani Türkiye'ye para vermiyorlar daha mevcut yatırımlarını geri çekiyorlar. Ama peki niye arttı diye baktığımız zaman iç piyasada bu son 1-1,5 ayda gelen olumsuz gelişmelerden dolayı kişiler kendi ellerinde yatırıma yönelik paralarını iki şeye yönlendirmeye başlamışlar. Size geçen programlarda altınla ilgili söyledim. Altına yoğun bir ilgi var. Yani altının 1650 dolar civarında ons başına yani 31.10'da 7 gram olarak düşünürsek Türk iş piyasasında da çeyreğinde 520-550 lira arasında bir oynadığını görüyoruz ve bence biraz daha artacak gibime geliyor çünkü bu koronavirüs hadisesi ve bizim Güneydoğu olay çözülmediği müddetçe maalesef artacak.
Evet dolarda da sanıyorum bir hareketlilik
dolar zaten
var.
6.16'yı falan 6.17'ye çıktı. Fakat görünmeyen bir kalem biliyorsunuz İngiltere Brexit'ten dolayı ayrıldı Avrupa Birliği'nden ama sterlinin Türkiye'de şu anda 7.90 olduğunu biliyor musunuz? Yani 7.96'ya neredeyse 8 misli olacak. Bu hiç kimse pek ele almıyor ama bizim İngiltere ile özellikle beyaz eşya konusunda en büyük ihracat yaptığımız yer İngiltere. Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri değil. İngiltere beyaz eşyada marka ismim vermeme gerek yok. Buradan da büyük bir döviz geliri ediyor. Şimdi bu da pahalılaştı. Acaba bizden alacaklar mı almayacaklar mı? Ciddi. Yani bir yandan turizm ekonomisinde bir baltalanma var. İmalat sanayinde pek fazla gelişme yok. Çünkü herkes kendi kabuğuna çekildi. Harcamaktansa yarın ne yapacağız diye tutuyor. Ve bunu da maalesef imalat sanayindeki sektörlerde bunu görüyoruz. Özellikle de bu ilaç ve kimya sektörüyle makine sektöründe gerilemeler başladı. Daha önceki programlarda söylemiştim. Biliyorsunuz bu endeksler var. Endekslere baktığımız zaman işte sanayi endeksi, endüstri endeksi, çeşitli turizm endeksleri falan var. Ticaret mal endeksleri var. Bunların o şeyi maksimum 200'dür, ortalama 100'dür. 100'ün üzerinde olursa ancak iyi. Bizim bir sektörde tüketici güven endekslerinde kısmen bir kıpırdama var. Diğerlerine bakıyoruz ki o da şimdi negatife döndü tekrar. Hep 50 ve 60 civarında. Yani biz hakikaten kusura bakmasınlar birçok ekonomistler çok olumsuz yönde geçiyor. Bizim bunları arttırmamız lazım. Çünkü bu ekonomik göstergeler sadece İstanbul Menkul Kıymetler Piyasası'ndaki yerli halkın talebinden dolayı artış, bu geçici bir artıştır. Halbuki diğer endeksler ise yaygın bir şekilde yapılıyor. İnşallah Yeminli Mali Müşavirli Odası'nda da dün yapılan bir röportajda gördüğüm kadarıyla çok değerli bir profesör abimizin de etkisiyle şimdilik orada Yeminli Mali Müşavirler Endeksi de görüldü. İçerine ben baktım, biraz karıştırdım. Diğer endekslerden daha olumlu yönde Türk ekonomisini yansıtacak bir boyutta olduğunu görüyorum. Bir diğer olumsuz yine bu şeylerde ülkemizle ilgili olarak özellikle emtia fiyatlarında da çok değişiklikler oldu. Mesela bakırla altına bakıyorsunuz veya petrole bakıyorsunuz, çok böyle enteresan gelişmeler var. Petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında oynamalar da çok fazla. Yani bu kısa vadeli oynamalar bizim benzin fiyatlarımızı, akaryakıt fiyatlarımızı etkiliyor. Dolayısıyla sanayinin üretimini etkiliyor. Çünkü Türkiye enerjisini daha çok doğalgaz ve dışarıdan ithalde petrolün santrallarda elektriğe dönüştürülmesi şeklinde ilerliyor. Bu bakımdan da dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki bakalım önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. Umarız bu süreci en iyi şekilde atlatırız.
Paniğe kapılmaya gerek olmadığını düşünüyorum. İnşallah, yani ülkemiz açısından.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'le Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarıyla Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 13. İstanbul parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18. İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Erzurum parçalı ve az bulutlu 7. Amsterdam yağmurlu 4. Atina sağanak yağışlı 19. Bağdat az bulutlu 21. Berlin yağmurlu 7. Kiev yağmurlu 6. Lefkoşa çok bulutlu 20. Londra hafif yağmurlu 8. Madrid az bulutlu 19. Mekke az bulutlu 33. Moskova karla karışık yağmurlu 5. New York sağanak yağışlı 10. Paris yağmurlu 12. Pekin karla karışık yağmurlu 4. Roma yağmurlu 15. Saraybosna kar yağışlı 4. Viyana yağmurlu 8 ve Zürih karla karışık yağmurlu 6 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
Sizinle İran'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama bugün programımız koronavirüs özel programı oldu neredeyse. Çünkü bütün dünyayı etkiliyor. İran, Çin'den sonra en çok etkilenen ülkelerden biri. İşte İtalya var ve birçok ülkede de görülüyor bu hastalık. Dolayısıyla İran'da koronavirüsün yansımalarını soracağız size. Şu an ne durumda? Biraz da bilgilerin sanki hani tam doğru ulaşmadığı kanısı var İran'dan. O açıdan esas bilgileri sizden öğreneceğiz.
Evet, bir anekdotla başlayalım. Dün İran'dan Çin'e giden bir hasta Çin tarafından teşhis ediliyor ve giriş engelleniyor. Ve kimlerle irtibatlı olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Artık diyorlar
hastalığın
ki,
merkezi.
Hastalığın merkezinden artık İranlılar oraya bile gidemiyor. Müthiş bir patlama var. Bu tabii...
Niye böyle? İran'da neden böyle
Çin'le
bir durum
ilişkileri
var?
Çok fazla. Hala Çin'e uçuşlar devam ediyor. Hastalığın çıktığı kumda İran Çinliler var. İran'ın kum şehrinde. İran'daki vurdum duymazlık, gizleme. Yani ölüler ortaya çıkana kadar vaka olmadığını iddia ettiler. Biz İran Araştırmaları Merkezi olarak işte olay patlayınca arşivlerimize baktık. Biz ilk yazıyı neredeyse bir ay önce yazmışız. Yani böyle bir şey var, böyle söylentiler var. Tabii o zaman da yetkililer aynı pozisyonda yok bizde. Kesinlikle yok. Biz her türlü kontrolü alıyoruz. Çin'le özel ilişkileri var. Malumunuz burada çok konuştuk. Yaptırımlardan dolayı Çin bir çıkış kapısı. Çin'i hoş tutmaya çalıştılar belki. Bütün dünya Çin'e mesafe koyarken. Ama bunu işte ağır ödediler. Bir müddet sonra gizlenemez hale geldi. Niye gizlediler diyoruz. Daha önce de yaptıkları şey, yani kuş gribi de olurdu hatırlayın. Bütün dünyada ölü vakaları hatırlardı. İran derdi ki yok, bize kimse yok. Halbuki herkes bilirdi ki çok sayıda ölü var. Ölü sayıları işte açıklanmaya başladığında, biliyorsunuz belki, dikkat etmişsinizdir. Kum milletvekili, yani olayın patlak verdiği şehir. Kum şehri, birazdan anlatırız belki önemini kumun. İran için, Şiilik için. Milletvekili çıktı, dedi ki bu istatistikler yalan. Yalnızca kumda 50 ölü var. Bir iki ölü ne demek? Yani iki ölüyle başlamışlardı.
Hemen yalanlandı ama.
Hemen yalanlandı. Ertesi gün Sağlık Bakanı'nın yardımcısı ve hükümet sözcüsü Rebi'yi çıktılar. Dediler ki öyle bir şey yok. Kum milletvekili bunlar nereden söylüyor? Bu rakamların yarısını, hatta dörtte birini ispatlasın, ben istifa ederim. Bu cümleleri kuran Sağlık Bakan yardımcısı ertesi gün bir video çekti. Hastalığa yakalandım. Ama inşallah bunu yeneceğiz. Biz de tabii merkez olarak yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. O zaman da şöyle demiştik. Eğer bütün vakaları uçağa bindirip yurt dışına göndermiyorlarsa ve yalnızca yetkililer bu şeye tutulmuyorsa hastalığı. Çünkü çok sayıda yetkili hastalığa yakalandı. Tahran İlçe Belediye Başkanı'ndan tutun, kumdaki en büyük müçtehitlerden, din adamlarından birinin ofis başkanı. Ve o ofisler, bilenler bilir, yani günde binlerce ziyaretçinin gittiği, görüştüğü, işte tabii ki de işte sarıldığı, tokalaştığı yerler, adam öldü. Yani hastalık yakalanma falan değil. Buna rağmen milletvekilleri yakalandı ve yine belki birazdan değiniriz, İran'da malum meclis seçimleri vardı. Seçim arifesinde ne olur, yakaladığınızı öpersiniz. Şimdi bu insanlar binlerce kişiyle tokalaştı, sarıldı falan. Ve bunlar meşhur kamuoyu önündeki insanlar olduğu için bunların hastalıklarını biz biliyoruz. Açıklanmak zorunda açıklanıyor. İran'daki resmi rakamlara bakıyoruz. İşte 10 kişi, 20 kişi yakalandı.
O zaman
değil.
Sadece milletvekilleri yakalandı.
Sadece herhalde dedik öyle. Elitleri seçen bir hastalık. Normal halka bir şey yapmıyor. Tabii dediğim gibi, yani az önce de bahsettik. Yani uçak dünyanın göz önünde, videoların önünde. Uçağı vurdular, sivil uçağı. 3 gün boyunca. Kim vurdu dersek mahkemeye veririz. Yalan haberden şöyle yaparız. Böyle bir 3 gün sonra çıktılar. Evet, biz vurmuşuz. 2-3 füze fırlatmışlar, hem de bir tane de değil. Şimdi maalesef böyle bir yönetim anlayışıyla karşı çok karşıyayız. Yönetim tarzı bu. Kültürü bu. Yani bu olaya has bir şey değil. Biz hep söyleriz, yani biz derslerde de seminerlerde de, yani İran'la ilgili çalışan akademisyenlerin birinci dikkat edeceği şey istatistikler meselesi. Çok sağlıksızdır. En temel bir şeyle ilgili bir istatistik arıyorsunuz. 3-5 tane resmi istatistik bulabilirsiniz.
Niye ama böyle bir gizleme yoluna gidiyorlar? Bu çok önemli bir sağlık meselesi mesela. Bunun bütün dünyaya da zararı dokunuyor. Niye böyle gizleniyor?
Şimdi bir vurdum duymazlık bir kadercilik. Daha dün işte Kum'daki Hazreti Masume Türbesi diye bilinen işte o İmam Rıza'nın kız kardeşinin olduğu türbe ki Kum önemini oradan alır Şii dünyasında. Oranın yetkilisi işte din adamı çıktı. Burası şifa merkezidir. Siz bakmayın haberlere. Gelin burayı ziyaret edin falan filan. Yani şimdi o kadar çok şey içe girmiş durumda ki bir siyasi meseleler var. Amerika İran'ı izole etmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir hastalığın yayıldığı duyulursa daha fazla izole ediliriz. Nitekim biliyorsunuz başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeler hemen hemen İran'ın komşuları sınırları kapattı. Bu durum bir ekonomik olarak darbe vuruyor, zarar veriyor. İki psikolojik olarak da halkta çok büyük tepkiler. Yani işte şu anda biliyorsunuz belki İran'da fıkra şeyi çok canlıdır yani. Korona fıkraları oluşturulmuş. Yani bir gün bize sel geliyor. Dün evvelsi gün seller vardı. İşte olmazsa deprem vuruyor, olmazsa korona vuruyor. Hiçbir şey olmazsa biz uçak düşürüyoruz, kendimizi öldürüyoruz falan diye. Yani halkta müthiş bir böyle bunalmışlık, bir bıkmışlık var. Çünkü siyasi olarak da seçimlerde belki birazdan konuşacağız. Yani Tahran'da katılım %20'lerin altındaydı. Her ne kadar orada da resmi rakamlar %25 falan gösterse de.
Şimdi bu koronavirüsün saklanmasının bir sebebini seçime katılımın az olmasını engellemek olduğu yazıldı,
evet,
çizildi.
Evet, onu da muhtemelen doğruluk payı var. Çünkü hani burada da konuşmuştuk. Sistem için, oradaki yönetim için en önemli husus. Bakın insanlar geldi, bize oy verdi. Demek ki bizden memnunlar, rejimi beğeniyorlar demek. Bütün istatistikler öncesinden çalışılmış, devletindeki bütün veriler, açıklamadıkları, manipüle ettikleri, bütün gerçek veriler insanların katılmayacağını zaten gösteriyor. Bir de siz seçimlerden işte seçim kampanyası süresi çok kısa, onun da ayrı hikayesi var, oralara girmeyelim ama bir hafta yalnızca bir haftada siz kendinizi seçmene tanıtıp, seçmen farklı milletvekillerini tanıyıp oy vermek zorunda falan. O bir hafta öncesinde açıklansaydı, evet ülkemizde böyle bir hastalık var, kalabalık yerlerden uzak durun. Belki bu açıklanan rakamlar bile, Tahran'da %25 falan bile, ki dediğim gibi çok daha düşük olduğu kesin, belki o bile olmayacaktı. Seçimi de iptal etmek istemiyorlar. Çünkü seçim de yine bir gurur meselesi, haysiyet meselesi yapılıyor. Biz savaş zamanında bile hiçbir zaman seçimleri ertelemedik. Zamanında yaptık tarzı bir yaklaşımları var. Ama görünen o ki bütün bunlar el ele verdiğinde iş çok ciddi oldu. İşte yani belediye başkanları, milletvekilleri, bakan yardımcıları falan, bunlar bildiğimiz vakalar, çok müthiş bir şekilde artmış durumda. Daha da kötüsü işte başta Kuveyt, Irak, Lübnan, Afganistan'a İran kaynaklı hastalık bulaşmaları var, Gürcistan. Şimdi yani İran biliyorsunuz 80 küsur milyonluk bir ülke, çok fazla giriş gelişi var yurt dışına. Komşu ülkelerden oraya gidenler var. İşte çok fazla çalışan Afganlı var İran içinde. Azerbaycan'dan sağlık turizmi dolayısıyla veya dini mezhebi sebeplerden dolayı İran'a çok fazla gidenler var. Ve ne yazık ki bu ülkelerin hemen tamamının Türkiye dışında ortak özellikleri sağlık sistemine sahip olmamaları. Yani ekonomik açıdan en iyi durumda olan Azerbaycan, İran'ın komşuları arasında. Azerbaycan'da bile ne yazık ki sağlık sistemi çok iyi değil. İnsanların büyük bir kısmı İran'a gidiyorlar hastalandıkları zaman tedavi olmaya vesaire. Biraz daha zenginleri Türkiye'ye geliyor. En zenginleri tabii Avrupa, Amerika. Şimdi bu insanlar, bu kadar insan akışı varken siz bu hastalığı sakladığınızda, tedbir almadığınızda bize bir şey olmaz geçer. Ruhani bile, yani işte İran içinde gelen en makul seslerden biri olarak kabul ediyoruz. Ruhani bile konuşmasını dinlediğinizde işte düşman, komplo, yani sanki teknik bir hastalıktan bahsetmiyoruz, her ülkede olabilir gibi. Nitekim şimdi İtalya'da da çıkınca çok sevindiler. Bakın yalnızca bizde olmuyor, Avrupa'da da oluyor, biz işte. Tamam, hastalık her yerde olabilir ama.
Mesela ama onların yaklaşımı tabii ayrı, ki. Sizin yani, yaklaşımınız
az
ayrı.
Az önce bahsettik, Suudi Arabistan bile bir çok eleştiririz, işte bağnazlar, şular bunlar. Adam çıktı dedi ki Umre'yi bu sene yapmayalım çünkü işte iptal edelim geçici bir süre. Neden? Çünkü şey var, yani hastalık var ve Allah korusun bir anda orada da malum bütün dünyadan geliyor Umre adayları. Dolayısıyla bu takım sıkıntıları İran ne yazık ki çok kötü yönetti. Bu tabii meşruiyet krizini arttırıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Eskiden bunu idare edebiliyordunuz. Yani İran'da daha önce de konuşmuştuk. Bütün radyo televizyon kanalları devlet kontrolünde. Özel radyo yok, özel televizyon yok. Devlet bir ağır bir propagandaya maruz bırakıyor halkını ama dünya değişti. Artık önünde telefonun olan, internet bağlantısı olan herkes bir şekilde ulaşıyor bilgiye. Artık bunlar saklanmıyor, ortaya çıktı. Ve siz bunu sakladıkça, diyelim ki en son rakam 19'du. Bu sabah göremedim, artmıştır muhtemelen. 19 değil de diyelim ki 200. Eğer 200 gerçekten şeffaf bir şekilde açıklansa halkın üzerinde bu kadar etkisi olmayabilir.
Evet. Ama siz, işte Çin açıklıyor.
Tabii siz Çin açıklıyor. Fransa, Avrupa ülkeleri hemen açıkladı. Şu kadar var. Tedavi ediyoruz bu kadar var. Dolayısıyla kötü yönetiyorlar. Nereye gider? Büyür mü? Büyüme ihtimali çok büyük. Çünkü maalesef kumda çıkması. Kum dediğimiz gibi dini bir merkez.
Peki özelliğini de soralım.
Özelliği var. Tabii. İşte dediğim gibi bir mezhebi merkez, bütün hatta Vatikan'a benzetilir. İran içinde de özel bir yapısı var neredeyse. Kendine ait işte televizyon kanalları vesaire. Din adamlarının çok etkin olduğu bir yer. Ne bileyim işte Tahran'da yapabileceğiniz bir kültürel etkinlik Kum'da kolay kolay yapamazsınız vesaire. Şimdi orada olunca direkt ulemanın tepkisini çekiyor. Hatta o şekilde haberler çıktı. Devrim muhafızları komutanları buna karşı. Niye? Çünkü Kum'la ilgili birçok sahih veya uydurma rivayet var. İşte Şii imamlarından, peygamberden tırnak içinde. Kum güzel yerdir, iyi yerdir, bereket yeridir işte vesaire. İşte o dediğim din adamının bahsettiği şekilde. Şimdi siz diyeceksiniz ki yok burada hastalık var, buraya giriş çıkış yapmayın. Bir de dediğim gibi yani bütün meşruiyet kanallarını bu bir şekilde dini ideolojiden alan bir devlet. Çok kolay değil karantina uygulaması. Atıyorum belki bir Save'de olsa, belki bir işte Kaşan'da olsa bu daha rahat olabilirdi. Ama Kum'da olunca Kum'a gidip gelmeyin demek çok kolay değil İran yönetimi için. Dolayısıyla bugün gelinen yerde adı konulmadan çok hafif bir şekilde tedbirler almaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki bir şekilde bastırırlar. İran'da yine merkezi bir sağlık sistemi var. Dediğim gibi bir Afganistan, bir Irak'la mukayese edilmeyecek derecede iyi bir sistemleri var. Ama sonuçta bu Çin'de de vardı. Çin çok sert tedbirler uyguladı. Anca durdurmaya başladı, yavaşlatmaya.
Ki başta Çin de eleştiriliyordu gizlendi hastalık tabii, diye ama tabii. O sonrasında çok önemli tedbirler alındı.
Tabii yani bir de işte bu sağlık yani bunun şakası yok ve dediğim gibi elitlere bulaştı artık. Yani bunu nereye gizleyeceksiniz? Ortada yok işte yani Hamine'nin resimleri paylaşılıyor. Arada 50 metre mesafe koymuş insanlarla görüşmek için. İşte birçok toplantılar iptal ediliyor vesaire vesaire. Artık gördüğümüz şu kademe kademe arttırıyorlar ama burada düşündükleri muhtemelen panik yaratmamak halk arasında. Az önce dediğim gibi zaten normal şartlarda değiller. Yani işte geçen hafta Mali Şeffafiyet Eylem Örgütü bunları kara listeye aldı. Dolar yine fırlıyor. Şimdi o kadar çok sorunu var ki. Bir de bunu eklemeyelim üstüne diye bir yaklaşım oldu. Ama dediğim gibi bunu ne kadar yürütebilirler? Çünkü artık her şey ortada. Dediğim gibi insanlar bilgiye ulaşabiliyor. Bir hafta 10 gün muhtemelen netleşir. Ama tahminim bu rakam çok ciddi ölçüde artar. Ve bu nasıl kontrol edilebilir çok emin değilim.
Yani hayatını kaybedenlerin sayısı ve vaka sayısı
kesinlikle,
mı?
Kesinlikle artacaktır. Bunlarda artış göreceğiz. Bir de şimdi İran'da Nevruz tatili geliyor. Hatta bazı şeyleri tatil ettiler şimdi. Üniversiteleri vesaire bu tarz önlemler alıyorlar. İnsanlar şimdiden tatil çıkmaya başlıyor. Onun için bazı yerlerde dediler ki tatil yaptırmayalım. Tatil yapınca insanlar çoluk çocuğu alıp mesela işte Tahran'ın kuzeyinde, İran'ın kuzeyinde Hazar kıyılarında tatil yerleri var, mesire alanları var vesaire. İnsanlar topluca, çünkü her Nevruz'da oraya milyonlarca insan akar. İnsanlar oraya gitmeye başladı. Yani biz karantina diyoruz, toplu alanlardan uzak durun diyoruz. İşte dediğim gibi bize bir şey olmaz, atlatırız. Ya bu önemli değil falan tarzı yaklaşım. Devlet de böyle biraz şey yapınca, işin üstüne gitmeyince, tedbir almayınca maalesef büyüme ihtimali var bu Nevruz sürecinde. Tabii Türkiye'ye yasak koydu. O çok yerinde bir karardı. Ama bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Özellikle Irak'ta görünmeye başladı. Irak'ta dediğimiz gibi hiçbir sistem yok. Suriye bizim biliyorsunuz hemen güneyimizde bir ülke. Orada özellikle bu kamp alanlarında olma durumu ciddi risk Türkiye açısından. Her halükarda biz bunu göreceğiz herhalde ülkemizde. Öyle görünüyor. Ama iyi tarafı ilk başından itibaren Sağlık Bakanlığı olaya el koymuş durumda. Ciddi bir masa oluşturulmuş durumda. Hatta İran'la ilgili konulara biz de bir şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Yani işin doğru yöntemi de bu.
Tabii
hani
ki.
Başınızı çok kuma sokarak bizde bir şey yok, bize olmaz, olursa bakarız işte ne olacak ki tarzı şeyler. Çünkü artık Avrupa'ya da geldi vesaire. Ve henüz aşısı bulunmadı. Gerçi evet. Arada haberler çıkıyor yani bulundu bulunacak vesaire ama o ne zaman uygulanmaya başlanır bunu çok iyi bilmiyoruz. Bu şekilde dediğim gibi İran önümüzdeki dönemleri bunu sürdürecektir. İran'la ilgili çok fazla konu var. Yani evet, az önce de bahsettik, hani seçimde de bunu gördük. İlk defa biz daha önce de konuşmuştuk. Ben yazılarımda da yazmıştım. Muhtemelen seçimlere katılım çok düşük olur ama %51 resmi olarak açıklanır. Çünkü adet öyleydi. %51 ne demek işte? Halkın yarısından çoğu.
%30, öyle mi açıklandı?
Bu sefer %42 açıklandı. Yani bu sefer artık mızrak çuvala sığmıyor tabiri caizse. Artık bu noktaya geldiler ve başkentte bu kadar düşük. Resmi %25. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, yani büyük şeyler kopuyor. Ve 79 devrimini hatırlarsak, yani bu Tahran devrimiydi. Hı hı. Yani birçok küçük şehirler, tamam Tebriz'de, Kum'da da bir takım hareketlenmeler vardı ama temel olarak Tahran'daki orta sınıf yapmıştı bunu. Hı hı. Yani şahtan memnun olmayan, adaletsiz politikalara karşı çıkan insanlar. Şimdi benzer durum karşı karşıyayız. Yani tamam bu insanlar hala sabrediyor. İşte büyük kitlesel eylemler yapmıyorlar ama ekonomik durum böyle, siyasi durum böyle. En temel sağlık konusunda bile devletin böyle lakayet yaklaşımı var. Dolayısıyla bu insanlar böyle ne kadar gider, ne kadar sabretmeye devam ederler, bu da ayrı bir konu. Onun için ben TRT Farsça için de geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdım, orada da söyledim. Yani bütün bunlar birleştiğinde İran'a önümüzdeki dönemde iç dinamiklere daha çok konuşulmaya başlanacak. Çünkü bu sürdürülebilir bir durum değil.
Ne olabilir önümüzdeki süreçte İran'da?
Yani tabii ki bunlar sosyolojik olaylar, çok kolay değil ama hep söylediğimiz gibi
mümkün değil
ama eğer Amerika ile bir temel uzlaşı sağlanmazsa, büyük anlaşma sağlanmazsa, ki sağlansa da hani bu bütün sorunların, saydığımız yapısal sorunların iyileşeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Yani Amerika ile arası çok iyi ama birçok probleme sahip ülkeler var. Ama bu en önemli faktör. Burada İran'ın karşılaştığı sorunların belki %50'si tek bir kalem olarak Amerika baskılarından kaynaklanıyor. Bu müddet, bu devam ettiği müddetçe, ekonomik baskılar devam ettiği müddetçe ve yine yazıda da değinmiştim. Yani dış baskı çok fazla, normalde ne yapmanız beklenir? Kendi halkınıza biraz alan açmanız beklenir. İçeride biraz rahatlatmanız beklenir ki dışarıya karşı bir birlik. Tam tersini tercih ettiler. Yani dışarıda böyle bir baskı var. İçeride de biz bütün grupları kenara itelim, tek sesli bir meclis oluşturalım ve böyle işte mücadele edelim Amerika. Bu çok mümkün değil. Yani İran halkı, hep söyledik, hep söylüyoruz. Yani çok kozmopolit bir halk. Farklı diller var, farklı etnik gruplar, farklı sosyolojik gruplar. Bunu böyle çok dar, çok muhafazakar. Yani Tahran'daki listelere baktığınızda kimsenin tanımadığı isimler, çok az oylarla milletvekili seçildi. Meşruiyet krizi artacak. Ekonomik kriz var. Bu dediğim gibi son hastalıktan dolayı karantina durumu, sınırların kapanması. İran dünyaya açılan iki kapısı Türkiye ve Dubai'ydi. Türkiye kapattı, Dubai azalttı uçuşlar vesaire. Bu artıracak sıkıntıları ve bunu nasıl yönetebilirler, ne olabilir? Ben şahsen çok iyimser değilim. Başta da söyledik, hani öngörmek çok muhakkak %100 kolay değil ama bu kadar faktör birleşince dediğim gibi bir yerde bunun patlaması çok mümkün görünüyor.
Peki bütün bu sorunlardan ayrı seçimleri nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir süreç yaşandı? Katılım az diyorsunuz. Nasıl bir tablo çıktı ortaya?
Yani 11. dönem meclis seçimleriydi. 290 milletvekili için gidildi sandıklara. Dediğimiz gibi katılım çok düşük kaldı. Bazı basın yayın organları, yurt dışından yayın yapan, total katılımın ülke genelinde %30'da kaldığını iddia ettiler. Her ne kadar resmi rakam %42 olsa da. Biz bunu şeyde de gördük, hem sosyal medyada gördük. İşte okullar, camiler, oy kullanma merkezleri bomboş. Böyle onlarca video çekilmiş, yani kimse yok. Devlet televizyonu işte bakın röportaj yapıyoruz diye halkla, işte görüyor musunuz burada bir sürü insan oy veriyor, işte propaganda da. Bir bakıyorsunuz 20'li yaşlarda 3 numara saçlı genç erkeklerle oy vermeye gelmişler, röportajlar yapılıyor. Bunların nereden geldiği, kimin getirdiği belli yani. Askerleri toplamışlar, getirmişler. Şimdi ama dediğim gibi bu da belliydi. Niye belliydi? Anayasa Konseyi diye bir şey var. Burada daha önce bahsettik. Ayetullah cenneti başında. Çok sert önlemler oluyor. Veto ediyor. Herkes veto ediyor. Önceki dönem milletvekillerinden tutun, azıcık bir şeyini yakaladığı zaman bir şey eleştirmişsiniz. Ya bu uçağı düşürdüğümüzü niye zamanda söylemedik? Ya Kasım ayında bu kadar gösterici öldü, niye bir rakam açıklamıyoruz? Herhangi bir eleştiri yaptınız. Yani böyle biraz dokundu. Tamam diyor, sen diyor rejime yeterince bağlılığın yok, velayet fakih sistemine çok bağlı değilsin, sen aday olamazsın.
Hmm.
Böyle yaptığınız zaman ne olacağı belliydi. Bu özellikle siyasi yaklaşımın ağır bastığı büyük şehirlerde etkisini gösterdi. Taşra'da bu kadar görmüyoruz. Taşra'da katılım genelde %50 civarında. Orada da iç dinamikler var. Aşiretler var, kabileler var. Senin adamın mı olacak, benim adamım mı olacak? İşte farklı etnik, karşı etnik grup olmasın, bizim etnik grup olsun, hadi gidip oy verelim tarzı oy vermeler var. Ama normal siyasi olarak oy verilen yerlerin birçoğunda müthiş düşüşler var. Bu da dediğim gibi Anayasa Komisyonu'ndan belliydi. Bu bilinçli bir tercih. Çoktandır konuşuyoruz bunu. Yani İran'da tek düze bir sistem istemi, özellikle Amerika ile böyle karşılaşma ağırlık kazanmışken, Ocak ayının başında yaşanan gelişmeler var malum, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi. Böyle bir dönemde diyorlar ki silahlı kuvvetler, yargı, meclis, işte aklınıza gelen o güç unsurların hepsi tek ses olsun. Farklı bir eleştiri gelmesin. Bu yönde bir şey var. Hatta muhtemelen eğer bu yaklaşım sürerse, eğer Amerika ile anlaşma olmazsa, benzer bir seçim mühendisini biz sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de göreceğiz.
O ne zaman olacak?
O 2021. Hı hı. Şimdi orada da şey olacak. Şimdi ben birkaç yerde söyledim, yazdım. İranlı dostlar çok hoşlanmıyorlar. Özellikle elçiliktekiler ama. Yani Anayasa Konseyi'nin kararından sonra siz artık şeyi görüyorsunuz. Seçimleri beklemenize gerek yok. Yani ben
kim olacak belli, öyle
ben mi? Bir gözlemci olarak bunu görebiliyorsam, bu listeden sonra katılım oranını görebiliyorsam, meclis söyleyebiliyor, biz bunları söyledik yani bir ay öncesinde söyledik. Çünkü açıklamışsın sen. Halkın vereceği tepki belli. Çünkü 40 yıldır böyle. Siz Musevi gibi, Kerrubi gibi halkın biraz yakın konuşan birisini aday yaptığınız zaman katılım %70-80'lerde olur. Siz Ruhani gibi birisini yaptığınız zaman katılım %60'larda falan olur. Ama siz Ruhani'ye bile, Ruhani tarzı birisine bile aday yapmazsanız, mesela gelecek dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, orada da katılım bellidir ne olacağı. Siz rakamlarla istediğiniz kadar oynayın. Çünkü sosyoloji ortada. Değişen bir sosyoloji var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İran'da da gençlik çok farklı talepleri olan bir şey. Yani hani Irak'ta nasıl bunu gördük. Bütün partilere karşı gençler sokağa çıktılar. Hiç kimseyi istemiyoruz. Yani eskiden şey vardı, hani mezhebi politikalar. İşte Iraklı, Şiiler, Sünniler, Kürtler. Şii gençler çıktı, dediler ki Şii partilerinin hiçbirini istemiyoruz. Yani niye? Çünkü işte işgalden beri Şii partiler yönetiyor. Biz zannetmiştik yani Saddam Sünni diktatör, onun yerine işte Şii bizden biri gelirse işler düzelecek. Her şey daha kötüye gitti. Yani bir hastanemiz bile yok, bir okulumuz bile yok. İşte yazın elektriğimiz yok, kışın bilmem doğalgazımız yok vesaire, sokağa çıktı. Şimdi her yerde gençlerin ve sosyal kesimlerin istediği şey aynı. Refah, demokrasi, özgürlükler vesaire. İran'da da sosyoloji çok hızlı bir şekilde oraya gidiyor. Buna alan açtığınız müddetçe meşruiyet kazanıyorsunuz. Siz bunu kapattığınız zaman, bugün bu kadar sosyal yasaklar, malum İran meşhur yani işte kadınların kılık kıyafetinden tutun, az önce bahsettiğim medya özgürlüğüne kadar. Bir de bunlara böyle ağır ekonomik, siyasi, hatta sağlık şartları eklendiğinde durum hiç iç açıcı değil maalesef.
Evet, şimdi tabii bu yılın başında Kasım Süleymani suikastini çok konuştuk. Zaten gergin olan Amerikan-İran ilişkilerini daha da farklı bir boyuta taşıdı. O çok önemli bir figürdü. Ölümünden sonra neler yaşandı, bir de onu soralım.
Ölümünden sonra o da evet önemli bir konu. Çünkü yeni gelen işte İsmail Kağani yardımcısı yerini doldurabilecek mi? Aynı etkinlikte olabilecek mi? Veya bir strateji olarak İran aynı stratejileri devam ettirebilecek mi? Bu konuyla ilgili birçok yorum var. İşte Kağani oraya getirildi, Hicazi yardımcılığına getirildi. Lübnan Hizbullah'ı daha aktif şekilde Irak'ta sahaya sokuldu. Irak'ta Haçlı Şabi için de bir takım değişiklikler yapıldı. Bunun nasıl sonuç verdiğini zaman gösterecek. Çünkü Kasım Süleymani gerçekten güçlü bir network kurmuştu. Hem şahsi ilişkileri vardı. Yani öldüğünde yanında İmad Muniye'nin çocuğu falan da vardı. Yani Lübnan, Irak, İran o bağlantıyı çok iyi kurmuştu. Arapça konuşuyordu vesaire. İsmail Kağani'nin daha çok Afganistan konularına yoğunlaştığı söyleniyor. Dolayısıyla bir takım yorumlar var Batı'da, İsrail'de vesaire araştırma merkezlerinden. İran'ın daha düşük profilli bir bölgesel siyaset izleyeceği devrim muhafızları ile ilgili yorumlar var. Kasım Süleyman'ın çok ön plana çıkmıştı. İran bunun doğru olmadığını gördü. Kendi eliyle de bir şekilde hedef yaptı. Yani bak bizim komutanımız çok başarılı vesaire. Dolayısıyla vites küçültecek, daha görünmez hale gelecek, daha çok yerel aktörleri kullanacak tarzı yorumlar var. Bunlarda doğruluk payı olabilir. Şu ana kadar görünen şey bu. Her ne kadar İranlı yetkililer çok büyük, hatta Hizbullah, hatta Iraklı bir takım Haçlı Şabi komutanları çok ciddi intikamlar alacağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, Amerika'yı mahvedeceğiz tarzı açıklamalar yaptılarsa da son tahlilde biz gördük ki pek pratikte bir şey yapmadılar. Belki böyle bir yöntem izleyebilir İran. Çünkü şeyi de gördüler, daha önce de konuşmuştuk. Amerika'nın ciddiyetini de gördüler. Yani kimse Amerika'nın birdenbire bu denli olayı yükselteceğini tahmin etmiyordu. Burada da hani konuşmuştuk. İran adım adım çok dikkatli, hesap edilmiş bir şekilde gerginliği arttırıyordu. Mayıs ayından beri Körfez'de özellikle. Ama Amerika bir anda geldi. Hani filin şeye girer gibi zıçacığı dükkanına. Gerginlik öyle arttırılmaz dedi. Böyle yaptı. Şimdi İran ne yapalım, ne yapmayalım? Tamam, füzelerle cevap verdi. Küçümsenmemesi gereken bir adım. Sonuçta siz resmi bir Amerikan üssünü yerle bir ettiniz. Kayıp olmasa da. Ama şu anda görülen İran'ın da sanki bu düşük profilli direnme çabalarına devam edeceği yönünde. Tabii burası Orta Doğu. Yarın bir bakarız, işte Amerikan elçiliği bir yerde havaya uçmuş. Bütün yorumlarımız değişebilir ama şu anda görünen o, İran'ın daha düşük seviyeli cevap vermeye yönelik siyasetler izleyeceği yönde.
Tabii az bir süremiz kaldı. Bir de İdlib'de yaşanan gelişmeler var. O da İran için önemli sanıyorum.
Önemli ama hayati değil. Bizim gibi değil. Yani biz orada işte 2 milyon insandan korkuyoruz. Yani bunlar zaten ülkemizde 4 milyona yakın mülteci var. 2 milyon daha gelirse ne olur derdinde işte hastalık konuşuyoruz vesaire konuşuyoruz. Bizim ekonomimiz de çok parlak değil. Bizim halkımız da yoruldu. Yani hep söylüyoruz, yani misafir geldiği zaman bile akrabamız değil mi? 3 günden sonra artık gitsem mi diyoruz. Dolayısıyla Türkiye bunu yönetmek zorunda ama Rusya ve İran için bu böyle değil. Onlar uzaktan müdahiller. Zannedersem bizim ciddiyetimizi anlıyorlar yavaş yavaş. Serakip de bugün muhalifler tarafından ele geçirilmiş. Dolayısıyla Türkiye ağırlığını koymaya başladı. Umarım onu da bir şekilde suhuletle çözeriz, çok büyük çatışmalar olmadan.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.